Ayrım 39, sayfa 166. Güney Ateşler İçinde. Mondros mütarekesiyle Türklerin ateş kesmesinden sonra 9 Kasım 1918'de İngilizler İskenderun'u işgal ettiler. Bu arada 48. Fırka Belen'de yeniden şehitler verdi. 2 Aralık'ta Fransızlar 4 yola çıktılar. 17 Aralık'ta Mersin'i işgal ettiler. 26 Aralık 1918'e kadar Adana ile Toroslar bölgesinde Pozantı'ya kadar gene Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransızların girdiği her yerde onların peşinden Ermeniler akın ettikten başka yerli Ermeniler de ayaklandırıldılar. Dipnot, Türkiye'deki Ermeni meselelerine ait bir özetleme daha ileride ve Ermenistan hareketleri bahsinde verilmiştir. Adana'ya bir Ermeni polis müdürü tayin edildi. Abdurrahman isminde Bağdatlı bir Arap vali, İstanbul hükümetinden ziyade Fransızların ve Ermenilerin emrinde çalışıyordu. Zaten asıl vali Dufye isminde bir Fransızdı. Haçin gibi bazı kasabalar ise fiilen Ermeni idaresine geçtiler. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk topraklarında Türk ve Ermeni unsurları arasındaki çatışmalar malumdur. Bu çatışmaların, daha doğrusu hesaplaşmaların bazen çok kanlı safhalar aldığı da bir gerçektir. Bunların nedenleri ve gelişme şekillerine bu kitabın ilgili bahislerinde değinilmiştir. Dipnot, bu konu Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizin ikinci cildinde daha etraflı işlenmiştir. Onun için burada Türkiye'de Ermeniler konusu üzerinde ayrıca durmadan sadece olayların hikayesine geçeceğiz. 3 Ocak 1919'da İngilizler Antep'i, 26 Şubat'ta Maraş'ı, 24 Mart'ta Urfa'yı işgal ettiler. Fakat İngiliz işgalleri biraz da Fransızlara yer hazırlamak içindi. Nitekim İngilizlerle Fransızların Irak ve Musul üzerindeki anlaşmalarından sonra 5 Kasım 1919'da İngilizler Suriye toprakları gibi Urfa, Maraş ve Antep'i de Fransızlara devrettiler. Zaten Fransızlar daha önce ve 29 Ekim ila 5 Kasım 1919 arasında Antep'e girerken oraya yerleşmişlerdi. Fakat bu işgaller Fransızlar için hayırlı olmadı. Fransızların kurdukları ve teşkilatlandırdıkları Ermenilerin her türlü kanlı kin ve intikam saldırılarına göz yumuşları, yerli halkın hiddetini Fransızlara karşı şiddetle tahrik etti. 21 Ocak 1919'da Mersin, Tarsus, Osmaniye bölgelerinde Kilikya, parantez içinde Adana, Milli Mukavemet Cephesi kuruldu ve mücadele başladı. 1920'nin ilk ayları Güney cephelerinde kanlı savaşlarla geçti. Maraş'ta Fransızlarla çarpışma zaten daha Kasım'da başlamıştı. Parantez içinde 29 Kasım 1919. 7 Ocak 1920'de Urfa Savaşları başladı. 21 Ocak 10 Şubat arasında Maraş'ta çarpışmalar en hararetli safhasına vardı. Bu bölgede Haçin'den başka Zeytin, Çar kasabaları da Ermenilerin eline geçti. 25 Ocak 10 Şubat arasında Adana cephesi ateşler içindedir. 9 Şubat 11 Nisan arasında Urfa Savaşları şiddetlenir. Fakat bu arada Maraş'ta Fransızlar yenilerek çekilirler. 12 Şubat 1920, şehir kurtarılır. Fransa, halk savaşçılarıyla onlara katılmış bir kısım zayıf askeri birliklerden teşekkül eden Kuvayi Milliye karşısında bir şey yapamayacağını önce Maraş'ta anlar. Merkezden hiçbir emir almaksızın, hatta merkezin emirlerinin aksine halk içinden fışkıran Kuvayi Milliye, 12 Şubat 1920'de Maraş'ta ilk zaferini kutlar. Zaten İzmir işgalinden sonra Ege cephesindeki milli hareketler gibi Güney cephesindeki halk savaşları başlarken de Anadolu'da henüz bir heyeti temsiliye yoktu. Mesela Mustafa Kemal, Anadolu karasına ayak bastığı zaman Güney toprakları işgal edilmiş, Adana direniş cephesi kurulmuştu. Parantez içinde 21 Ocak 1919. Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te savaşlar başlamıştı. Fakat bunların bir merkeze bağlanması da lazımdı. Erzurum Kongresi'nde gerçi bir temsil heyeti meydana geldi. Fakat bunun memleket çapında ne yetkisi ne de etkisi vardı. Bunun içindir ki direniş hareketlerinin ve Kuvayi Milliye cephelerinin sorunları ve nizamlanması işi ancak Sivas Kongresi'nde ve bu kongreyi izleyen devrede Sivas'ta yeni temsil heyetiyle bir arada yapılan kumandanlar toplantısında elde edilebildi. Parantez içinde 16-20 Kasım 1919. O günlere kadar Güney cepheleri sözün tam manasıyla kendi başlarınaydı. O kadar ki Sivas Kongresi'nde Güney illerinden ve hele savaş halinde bulunan cephelerden temsilciler bile yoktu. Sivas Kongresi sırasında 7 Ekim 1919'da Ali Fuat Paşa, Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanı olarak tanındı. Sonra Sivas'ta yapılan kumandanlar toplantısında Ali Fuat Paşa'nın hazırladığı rapor üzerinde konuşmalar oldu. Ali Fuat Paşa, Garbi Anadolu'dan gayrı Kilikya Cepheleri Kuvayi Milliye Kumandanı olarak da vazife aldı. Yani doğudaki 15. parantez içinde Erzurum'da ve 13. parantez içinde Sivas'ta kolordular hariç olmak üzere bütün kolordularla milli hareket ve teşkilat bakımından muhabere edilebilecek duruma geldi. O güne kadar Sivas'tan Güney ile yapılabilen muhabereler ancak temsil heyeti başkanlığı parantez içinde Mustafa Kemal ile yapılıyordu. Sivas'tan 4 Aralık'ta Kayseri'ye gelen Ali Fuat Paşa orada ve elinin altında bulunabilenlerle Çukurova cephelerinin durumunu gözden geçirdi. Dipnot, Sivas'ta temsil heyetiyle kumandanlar toplantısı sırasında Güney cepheleriyle ilgili bazı kararlar ve bunlara uygun tedbirler alınmıştı. 11. Kolordu Kumandanlığı ile Kayseri Askerlik Şubesi Reisliği, Kilikya'daki milli müfrezeler için eleman, silah, cephane vesaire sağlayıp mahalline gönderecekti. Kilikya'nın Kurtuluş Hareketi'ni Topçu Binbaşı Kemal, parantez içinde Doğan, sonra Kor General Bey idare edecekti. Bölge ikiye ayrılacaktı. Doğudakine Piyade Yüzbaşısı Osman, parantez içinde Tufan, General. Batıdakine Jandarma Yüzbaşısı Ratip, parantez içinde Sinan Tekeli, kumanda edeceklerdi. Bunlar mahiyetlerinde gerekli kadroları tamamlar tamamlamaz gizlice işgal bölgelerine girecekler, oralarda harekete geçeceklerdi. Kolorduların hazırlayacakları milli teşkilat ve harekat, Kuvayi Milli Umum Kumandanı olarak Ali Fuat Paşa tarafından idare edilecekti. Daha sonra Kılıç Ali olarak tanınan Asaf Bey, parantez içinde subay, Sivas'tan Maraş'a gönderilmişti. Yüzbaşısı Ali Sahip Bey, Urfa'da mücadelenin başına geçti. Antep'te Özdemir, parantez içinde Ali Şefik, mebus, kahraman bir kumandan olarak belirdi. Böylece Adana, Umum Kuvayi Milliye, Antep Kuvayi Milliye cepheleriyle bir kumanda bağlılığı şeklinde olsa sağlandı. 29 Haziran 1920'de Güney cepheleri, Albay Salahattin Adil, parantez içinde General Bey'in emrinde toplandı. Zaten bir taraftan ordu teşkilatı da gözden geçirilmişti. İran sınırından Fırat Nehri'ne kadar El Cezire cephesi, Tuğgeneral Nihat Paşa'nın, Fırat Nehri'nden Antalya sancağına kadar Adana ili, Niğde, Kayseri, Kozan, Cebeli Bereket, Maraş, Antep sancaklarıyla Konya Ereğli kazası, Adana cephesi kumandanı Albay Selahattin Adil Bey'in idaresinde olarak ikiye bölündü. Güneydeki işgallerle Kuvayi Milliye Savaşları'nın koşullarını ve havasını kısaca görmezsek, hem istilaya karşı bir çıkış hem de kanlı bir iç hesaplaşma olan bu boğuşmanın tablosunu az çok belirtmiş olamayız. Bunun için mesela Adana üzerinde biraz duralım. Adana bölgesinde işgal 25 Kasım 1918'de başlamıştı. Şehir 21 Aralık'ta işgal edildi. Bir ay zarfında bütün il Toroslardan Pozantı'ya kadar işgal edilmiş oldu. İlk işgalcilerle beraber de Ermeni akını başladı. Şehirde Hürriyet ve İtilaf Partisi ile bazı zayıf karakterli elemanlar halkın direniş ruhunu öldürmeye çalışıyorlardı. Fakat işgal kuvvetleriyle Ermeniler o kadar kaba davranıyorlardı ki işgalin gerçek niteliği ve peşinden sürüklediği Ermeni terörünün amaçları pek çabuk anlaşıldı. Şu satırları okuyalım. Dipnot, Damar Arıkoğlu'nun hatıralarından sayfa 84. Fransızlar ikindi üzeri şehre girdiler. Kiliselerin çanları çalınıyordu. Ermeni evleri, dükkanları, çarşı, pazar, İtilaf devletleri ve Ermeni bayraklarıyla donatıldı. Yer yer Türk bayrakları yırtıldı. Gece fener alayları tertip edildi. Taşkınlık son haddini buldu. Kahrolsun Türkler sesleri ve ağza alınmayacak küfürler ortalığı çınlatıyordu. Ermeni akınlarının ardı arkası kesilmiyordu. Sonra geceleri Ermenilerin ev basmaları, soygunlar, adam öldürmeler başladı. Gerçi Adana'da bir Osmanlı valisi vardı. Fakat Osmanlı idaresi çökmüştü. Umum İşgal Kumandanı Döfyö idi. Administratör Kolonel Barmon fiilen vali vazifesini ele aldı. Kolonel Norman işgal bölgesinin genel jandarma kumandanı oldu. Ama bu şahıslar ve makamlar bir müddet sonra Adana'nın ve civarının bir insan mezbahası haline almasını önleyemiyorlardı. Önce silah toplanması, araştırılması bahanesiyle bir terör dalgası estirildi. Bu iş aynı zamanda evlerin soygunu şeklinde de yürüyordu. Bu arada mesela Kadir Beyoğlu Tevfik Bey'i evinde birkaç mermi bulundu bahanesiyle köprü başında çırılçıplak çarmıha gerdiler. Tevfik Bey İngilizlerin kırbaçları altında ölüm derecesinde dövüldü. Ermeni Vahan adında biri Adana'ya polis memuru tayin edilmişti ve şehri bir intikam seli bastı. Ermeniler içinde bu işin Ermenilik için dahi çıkar yol olmadığını sezenler vardı fakat sözlerini dinletemiyorlardı. Adana Ovası'nda da kanlı sahneler geçiyordu. Nihayet Adana halkının hatıralarında ve türkülerinde hala yaşayan korkunç dağılış günü geldi. Kaç kaç. 10 Temmuz 1919'da binlerce ve binlerce Adanalı cehennemi bir sıcak altında toz toprak içinde sefil, perişan Toroslara doğru yollara döküldüler. Adanalılar her şeylerini bırakıp kaçıyorlardı. Fransızlarla Ermeniler memnundular. Fakat sökülüş hazindi, facialıydı. O günden şu yankıları okuyalım. 10 Temmuz bilseniz ne kara gündü. Obalar göç etti, ocaklar söndü. Adana bir yangın yerine döndü. O günden ruhlarda bir sızı vardır. Şafakta kanların bir izi vardır. Birkaç gün sonra dağlar dereler göç selleriyle doldu. Bu sel ta Orta Anadolu'ya, Niğde'ye, Bora ve daha ilerilere kadar uzandı gitti. Fransızlara gelince onlar rahat mıydılar? Hayır. General Döfü, Kolonel Barmon, Kolonel Norman ve diğer arkadaşlarıyla kendilerini ortak edindikleri kısa görüşlü bazı Ermeniler, bir taraftan eski Fransa'nın itibarını, diğer taraftan kendi nefislerine güvenlerini her gün biraz daha yiyip bitiriyorlardı. Çukurova'dan Toroslara bakan her Fransız, her Ermeni, şimdi bu dağların bağrından başlayan bir çemberin ovalara, kasabalara, şehirlere ve her yerde kendi üstlerine doğru gittikçe kapandığını görüyordu. Urfa, Antep ateşler içindeydi ama gelen haberler onları sevindirici değildi. Maraş'ta Fransızlar gittikçe kapana kısılıyordu. Konya'da, Niğde'de, Gülek Boğazı'nın kuzey ağızlarında Adanalılar toplanıyor, silahlanıyorlardı. Konya'dan 85 kişilik ilk müfrezi Karaman Silifke üzerinden fakat yollarda çığ gibi büyüyerek Mersin istikametine sokuldu. Avukat Emin Aslan Bey'in bu küçük müfrezesini Mersinli Süleyman Fikri Bey'in Kuvayi Milliyecileri tamamladı. Az sonra Fransızlar Mersin'in hemen dışında bu Kuvayi Milliyecilerle çarpışmalara girişmek zorunda kaldılar. Fransızlar bilemedik Hacı Kır'ı duraktan kovuldular. Fransız karakollar ard arda yok ediliyordu. Tarsus tarafından Cemal Efe, parantez içinde Yüzbaşı Cemal Bey sonra Albay, Şemsettin Bey, İsmail Ferahim, parantez içinde Albay, Teğmen Hasan, parantez içinde Albay, Molla Kerim, Genç İzzet, Veli Haşim, parantez içinde Yedek Subay ve daha başka Kuvayi Milliyeci müfrezeleri Tarsus şehrinin bağlarına kadar sokularak Fransızları yıpratıyorlardı. Adanalı Kuvayi Milliyecilerden başka bir kol Niğde taraflarında toplanarak Ulukışla'dan Çiftehanlardaki Fransızlara saldırmaya başladı. General Pozanta adını alan Yüzbaşı Saffet, Gülek Boğazı'nda Fransız karakollarını basıyordu. Günler aylar ilerledikçe Çukurova cephesi Mersin'den Mut, Karahisarlı, Ceyhan, Kozan, Cebeli Bereket'e Hatay'a kadar uzanan bir çember şeklini alıyordu. Çetelerin sayısını artık Allah bilir diyorlardı. Gülek Boğazı'ndaki Pozanta cephesi hariç olmak üzere bütün dağ kısımları Fransızlardan temizlenmişti. Karahisarlı cephesinde Sinan Paşa, parantez içinde Yüzbaşı Ratip kumandasındaki müfrezeler, tipik bir Kuvayi Milliye öncüsü olan Emin Polat, parantez içinde Çavuş ve Derviş Ağlar, Durak tarafında Yedek Subay Ferit Celal, parantez içinde Güven, İncirlik Köyü'ne doğru Ketul Azade İbrahim, Topçu Yedek Subay Saffet, Hacı Yunus, Fransızların daima karşısındaydılar. Bu arada ve geri hizmetlerde, Karahisarlı'nın ihtiyar müftüsü Hacı Mehmet Efendi, hakiki bir önder şahsiyet olarak belirdi. Sonra Halil Polat, müfrezi kumandanı Emin Ağa, Beybaba denilen kaymakam Sadrettin Bey ve diğerleri istilaya karşı hakiki bir halk mukavemetinin çetin sahneleri içinde her gün biraz daha güçleniyorlardı. Pozantı'ya gelince orada bir başka sahne hazırlanmaktaydı. Gülek Boğazı'nı ellerinde tutmak isteyen Fransızlar Pozantı'ya bir tabur kuvvetinde takviyeli bir müfreze yerleştirmişlerdi. Başlarında binbaşı Menil adında Verdun müdafasında bulunmuş bir kumandan, İnatçı bir savaşçı vardı. Fakat hem Ulukışla hem Karahisarlı'dan Gülek Boğazı'nın iki tarafı Kuvayi Milliye tarafından kapatılınca Menil taburu Pozantı'da kapalı kaldı. Öyle ki Fransızlar bu kuvveti kurtarmak için toplu tüfekli ve 3000 kişiye varan kuvvetlerle Tarsus tarafından Pozantı'ya ulaşmak istediler. 5-12 Nisan 1920 tarihleri arasında 1. 13 Mayıs'ta 2. Kavaklıhanlar muharebelerini verdiler. Her iki savaşmada Fransız kuvvetleri küçük Kuvayi Milliye birlikleri tarafından yenildiler, püskürtüldüler. Pozantı'nın kurtuluşundan ümidi kesen Fransızlar Menil'e teslim olmasından başka çare kalmadığını bildirdiler. Çünkü başarılamayan her iki teşebbüs onlara büyük ölçüde insan ve malzeme kaybına mal olmuştu. Adana Fransız karargahı bu dağlarda 10-15 bini bulan Türk kuvvetlerinin toplandığını zannediyordu. Halbuki onları yenenler küçük müfrezelerdi. Fakat çarpışmalar sırasında dağlar, tepeler, etraftan üşüşen erkek, kadın, çocuk, binlerce köylülerin Allah Allah naralarıyla çınlıyordu. Ama bunlar hep silahsızdılar. Birkaç yüz kişiyi geçmeyen silahlı kuvayi milliyeciler noktalarını tutarak boğazı geçirmez hale getirmişlerdi. Fransızlar için Toroslar artık tekinsizdi. Binbaşı Menil gerçi teslim olmak istemiyordu. Bir çıkış hareketine girişti. Bir takım patikalardan, sapa yollardan kurtulacağını zannetti. Yolu şaşırdı. Gülek köyünden dağda karısıyla giden bir köylü onlara yollarını göstereceğini söyledi. Karısını da köye haber için koşturdu. Netice şu oldu ki yol gösterici köylü Fransızları kar boğazına, panzin çukuruna sürükledi. Artık çıkış yoktu. Karısının haber ilettiği Gülek köylüleri ise tepeleri tutarak ilk ateşi açmışlardı. Etraftan yetişenler de oldu. Gerçi Fransızların önlerini kesenler hiç denecek kadar azlıktı. Şu kayayı, bu kayayı tutmuş 40-50 kişi. Fakat dağlar inleyip duruyordu. Netice şu oldu. Menil önce toplarını, ağırlıklarını bırakarak bir çıkış aramak için sağa sola saldırdı. Sonra etrafının binlerce Türk tarafından sarıldığını sandı. Asil Türk ordusuna teslim olacağını bildirdi. Bir Ermeni tercümanlık etti. Bir Türk subayı etrafı çeviren büyük kuvvetlerin kumandanı rolünü oynadı. Menil askerlerine bir at üzerinde son nutkunu verdi. Son sözleri şunlardı. Vazifelerinizi çok iyi yaptığınızdan dolayı hepinizin ellerini sıkmak isterdim. Fakat şimdi buna ne izin ne de benim vaktimiz müsait değil. Yine de şerefli Türk ordusuna teslim olduğumuzdan dolayı mütesellim. Hayatımız emniyet altına alınmıştır. Dipnot, halk mukavemetinin ve Kuvayi Milliye hareketlerinin her yönden şanlı bir sahnesi olan Panzin Çukuru tuzağına Fransızları sürükleyen Gülekli Kumcu Veli, kendi hayatını baştan ve bilerek tehlikeye attığı bu hareketten çarpışmalar arasında sağ olarak çıkmıştır. Ne o ne eşi yaptıklarının değerini bir övünme vesilesi yapmamışlardır. Aynı köyden ve Merkez Jandarma Takım Kumandanı Gülekli Kemal, Gülek'ten Müderris Hamit Hoca, Gülekli Piyade Ali, Tırlık Molla, Hacı Hüseyin, Çamalan Jandarma Kumandanı Hafız Tevfik, Karahisarlı Jandarma Kumandanı Teğmen Hasan ve diğerleri bu hareketin kahramanlarıdır. 530 esir Yılanlı Ovası'na indirilir. Görürler ki kendilerini esir alanlar bir avuç köylülerdir. Ama Menil'in başka bir derdi daha vardır. Genç ve güzel karısı Bilemedik'te çalışıyordu. Acaba ne oldu? Düğüm çabuk çözülür. Bilemedik'te de Fransızlar yenilmiş ve Bayan Menil esir edilmiştir. Esir bayan hiçbir hakaret görmemiştir. Türk çetelerinden gördüğü üstün insanlık muamelesini heyecanla kocasına anlatırken, Çukurova'da Fransızlarla Ermenilerin yaptıklarını çok iyi bilen Menil'in başını utanarak önüne eğdiğini etrafındakiler görürler. Tarih 28 Mayıs 1920'dir. Pozantı taburunun esareti Fransızların morallerini bozar. Fransızların Ankara ile temas yolları aramaları ondan sonradır. O günlerde Ankara, Düzce, Bolu isyanlarının yarattığı tehlikeler altında kasvetli günler yaşar. Ama Panzin Çukuru'nda Menil teslim olurken, Adapazarı Düzce arasında da isyancılara ilk darbe indirilmiştir. Fransızların ise Çukurova ve Güney cephelerinde durumu sarsılmaktadır. 12 Şubat 1920'de Fransızlar Maraş'ta yenilirler. Maraş kurtarılmıştır. 10 Nisan 1920'de Urfa'dan çekilirler ve Çukurova bölgesi doğusunda savaşlar Antep'te sertleşir. Haçin, Zeytin ve Kozan'da henüz çarpışmalar sürer. Fakat zaman Kuvayi Milliye lehine çalışmaktadır. Osmanlı cephesinde Rahime isminde 27 yaşında kahraman bir kadın bütün savaşlarda en öndedir. Nihayet bir gün kurşunlarla delik deşik yere serilen Rahime'nin kefeni bu bayrak olur. Dört yolda Yusuf isminde çok genç bir köylü bir kahraman olarak sivrilir. Halk ona Yusuf Paşa adını verir ve öyle sayar. Yusuf Paşa Fransızlar için bir kabus olur. Saim Beyli'de gerek duran çetesinde de bir fırtına gibi eser. Arada olayların bizzat Fransız kültürü ve prestiji aleyhine neler kaybettiğini sezen tek tük Fransızlar da vardı. Mesela Pierre Loti. 3 Ağustos 1920 tarihinde yayınlanan Kuvvetlerimizin Şark'ta Çöküşü başlıklı yazısında şöyle diyordu. Bu çöküş ırkımızın tarihinde siyasetimizin ilk lekesi olacaktır. Fakat Fransız vicdanı sonunda zaafını anlayacak ve bu yoldan dönecektir. Kilikya, hakiki Türk namuskarlığının koparılmaz bir parçasıdır. Nitekim Fransız parlamentosu içinde de gerçeği gören bazı insanların bulunduğu anlaşılmaktadır. Mesela parlamento kürsüsünde ve güney bölgelerimizdeki milli direnişe değinerek Kuvayi Milliye'yi eşkıya olarak vasıflandıran bir Fransız mebusuna karşı Hariciye Nazırı Briand'ın şu sözleri bunu gösterir. Muhterem mebus bilmelidir ki eşkıya diye vasıflandırdıkları Türklere bizim memlekette vatansever derler. Onlar yurtları için hayatlarını feda eden insanlardır. Fransızlar artık ister istemez Ankara ile ilk temaslara girişirler. Bir heyet İstanbul üstünden, diğer bir heyet güneyden Ankara'da çeşitli temaslar yaparlar. Nihayet 30 Mayıs'ta Ankara mütarekesi imzalanır. Esirler bazı şartlarla iade edilecektir. Mütareke 20 günlüktür. Fakat 21 Haziran'da Fransızlar Zonguldak'ı işgal edince mütareke hükümleri yürütülemez. Bu mütareke güney cephelerinde de zaten iyi tepki uyandırmamıştır. Dipnot, Mustafa Kemal bu konuyu büyük nutukta açıklamaktadır. Çarpışmalar devam eder ama artık Kuvayi Milliye Adana'nın bahçelerine kadar sokulmaktadır. Fransız ve Ermeniler de hırçınlıklarını son haddine çıkarırlar. Tarsus-Mersin demiryolu civarında Kahyaoğlu çiftliği denilen bir Ermeni mülküne doldurulan birçok Türklerin toptan öldürülmeleri bu araya rastlar. 2 Haziran'da Kozan Fransızlardan kurtarılır. Temmuz ayında ise Adana en feci günlerini yaşar. Fakat artık son görünmüştür ve 5 Ağustos 1920'de Pozantı'da bambaşka sahneler görülür.